Ayrım 30, sayfa 410. Lucima'nın köyüne dönüşleri mutlu bir eve dönüş oldu. Çoban çocuklar geldiklerini uzaktan görüp haberi bağırarak köylülere ilettiler. Onlar da şarkılar söyleyerek gülerek karşıladılar. Lucima da konsey ağacının altında onları bekliyordu. Eva'ya sarıldı ve sağ yanına oturttu. Leon da diğer tarafındaki tabureye oturdu ve içgüdüsel anlaşmalarının yetmediği yerlerde çeviri yaptı. Aniden bir cümlenin orta yerinde durup havayı kokladı. ''Bu harika koku da nedir?'' diye ortaya sordu. Eva ''Kahve'' diye bağırdı. İsmail elinde dumanları tüten iki kupayla onlara doğru geliyordu. Suratında zafer kazanmış bir sırıtış vardı. Eva Fransızca, ''Sen bir mucizeler insanısın.'' dedi. ''Hayatıma mükemmel demek için tek eksiğim buydu.'' ''O güzel elbiselerinizden, ayakkabılarınızdan da getirdim. Yani artık bu kafir kıyafetlerini giymek zorunda değilsiniz.'' Tiksindiğini ve hoşnutsuzluğunu belli ederek yüzünü buruşturmuş ve şukasını göstermişti. ''İsmail.'' Leon'un sesi korkudan gergin çıkıyordu. ''Biz yokken Percy kampına gidip kahveyle hanım sahibin kıyafetlerini mi aldın?'' ''Endio buvana.'' İsmail gururla gülümsüyordu. ''Katırımı bayağı zorladım ve 4 günde gidip geldim.'' ''Seni gören oldu mu? Kampta başka kim vardı?'' ''Sadece Buvana Henny. Ona nerede olduğumuzu söyledin mi?'' ''Evet, sorunca söyledim.'' Leo'nun ifadesini görünce İsmail'in de keyfi kaçtı. ''Yanlış bir şey mi yaptım efendi?'' Leon öfkesini ve içini saran korkuyu bastırmak için başını diğer yana çevirdi. Tekrar İsmail'e döndüğünde yüzü ifadesizdi. ''Sen doğru olduğuna inandığın şeyi yaptın İsmail.'' ''Kahven de her zamanki gibi nefis olmuş.'' Ama İsmail onun bu sözlere kanmayacak kadar iyi tanıyordu. Nasıl bir hata yaptığını anlamamıştı ama kulübesine giderken suçluluk duygusuyla kıvranıyordu. Eva Leon'u izliyordu. Onun da yüzü solmuş, elleri kucağında kenetlenmişti. ''Korkunç bir şey oldu değil mi?'' Sesi sakin ve yumuşak ama gözleri endişeden koyulaşmıştı. Leon ciddi bir ifadeyle, ''Artık burada kalamayız.'' dedi ve güneşin batmakta olduğu batı istikametine baktı. ''Bir an önce gitmemiz gerek ama vakit geç oldu. Dağdan karanlıkta inmek istemiyorum. Sabah ilk ışıklarla gideriz.'' ''Ne oldu porsuk?'' Eva uzanıp elini tuttu. ''Biz kartal yuvasındayken İsmail eşyaları almak için Percy kampına gitmiş. Henry Durant oradaymış ve İsmail bizim nerede olduğumuzu anlatmış.'' ''Bu o kadar kötü mü? Henny dost değil mi? Bizi incitecek bir şey yapmaz o.'' ''Kasten yapmaz ama bizim içinde bulunduğumuz hassas durumun farkında değil ki. Riski giremeyiz Eva. Graf Otto hayattaysa peşine düşecektir.'' ''O öldü sevgilim.'' ''Rüyanda öyle gördün ama kesin bilmiyoruz. Ayrıca bir de Whitehall'daki patronlar var. Yerini bulurlarsa seni bırakmazlar. Kaçmak zorundayız.'' ''Nereye?'' ''Uçaklardan birine ulaşabilirsek Alman sınırından Darüsselam'a geçeriz ve oradan da bir gemiyle Güney Afrika veya Avustralya'ya gideriz. Sonra da isimlerimizi değiştirip ortadan kayboluruz.''
''Hiç paramız yok ki.''
''Percy bana yeterince para bıraktı. Benimle gelecek misin?'' Eva hiç duraksamadan, ''Tabii ki.'' dedi. ''Şu andan itibaren sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim.'' Leon ona gülümsedi ve sadece ''Aşkım, benim canım aşkım'' dedi. Sonra Lucima'ya döndü. ''Ana, biz gitmek zorundayız.'' Kadın hemen ''Evet'' diye kabul etti. ''Bunu görmüştüm ama size söyleyemedim.'' Eva bir şekilde Lucima'nın söylediklerini anlamıştı. ''Perdenin ötesinden bir şeyler mi gördün ana?'' diye hevesle sordu. Lucima başını sallayınca da ''Bize de söyleyecek misin gördüklerini?'' dedi. ''Fazla bir şey değildi. Onun da çok azını duymak istersin çiçeğim.''
''Yine de duymak istiyorum. Kurtuluşumuz olacak bir şey de söyleyebilirsin.''
Lucima içini çekti. ''Nasıl istersen ama seni uyardım.'' Ellerini çırptı ve kızlar koşup önünde diz çöktüler. Lucima onlara bir takım emirler verince de hemen kulübesine koştular. Döndüklerinde Lucima'nın kehanet için kullandığı eşyaları taşıyorlardı. Güneş batmış ve alacakaranlıkla yerini gece karanlığına bırakmaya başlamıştı. Kızlar eşyaları Lucima'nın eline yakın bir yere bıraktılar, sonra da küçük bir ateş yaktılar. Lucima küçük deri keselerden birini açıp bir avuç kurutulmuş bitki aldı. Bir takım dualar mırıldanarak avucundakileri ateşe attı. Bitkiler kötü bir koku bırakarak pof diye yanmıştı. Kızlardan biri kil bir çanak getirip ateşin üstüne koydu. Çanak ağzına kadar alevleri ayna gibi yansıtan bir sıvıyla doluydu. "Gelip yanıma oturun." Eva ile Leon'u çağırmıştı. Üçü çanağın etrafına halka şeklinde oturdular. Lucima boynuzdan yapılmış küçük bir tası sıvıya daldırdı ve sırayla ikisine de ikram etti. Onlar acı çaydan birer yudum aldıktan sonra kalanı da kendisi içti. "Aynaya bakın," deyince gözlerini çanağa diktiler. Yüzeyde kendi görüntüleri dalgalanıyordu ama ikisi de ondan başka bir şey görmüyordu. Lucima yumuşak bir sesle ilahiler söylerken çanaktaki sıvı kabarmaya, kaynamaya başladı ve çanaktan yükselen buharlara bakan gözlerinde pırıltılar oluştu. Sonunda konuşmaya başladığında sesi acı ve gergindi. "İki düşman var, biri kadın ve biri erkek. Sizi birbirinize bağlayan aşk zincirini kırmak istiyorlar." Eva küçük bir üzüntü çığlığı attı ama sonunda sessiz kaldı. "Kadının saçında gümüş bir bayrak görüyorum." Leon bunu tercüme edince Eva, "Londra'daki bayan Ryan," diye fısıldadı. "Saçının ön kısmında gümüş rengi perçemi var. Adamın sadece tek eli var." Çanağın üstünden bakışlar ama Leon başını salladı. "Kim olabileceğini bilmiyorum. Söylesene ana, bu iki düşman istediklerini elde ediyorlar mı?" Lucima acı çekercesine inledi. "Daha fazlasını görmüyorum. Gökyüzü duman ve ateş dolu. Tüm dünya yanıyor. Çok açık değil ama alevlerin üstünde size aşk umudu ve şans getirecek büyük gri bir balık görüyorum." "Leon, ne balığı ana?" diye sordu. Eva da "lütfen gördüğün şeyi tarif edin" diye yalvardı ama Lucima'nın gözleri beraklaşmış ve yeniden odaklanmıştı. "Daha fazlası yok," dedi. "Çok azını duymak isteyeceğini söylemiştim çiçeğim." Uzanıp çanağı ters çevirdi, içindekileri ateşe döktü ve ateş tıslayıp dumanlar çıkararak söndü. "Gidip dinlenin artık. Uzun, çok uzun bir süre için Lonsonya Dağı'nda geçireceğiniz son gece olabilir bu." Kulübelerine gitmeden önce Leon, iki Masai ile İsmail'e atları eğerlemelerini ve ertesi sabah şafakla yola çıkmak için gereken tüm hazırlıkları yapmalarını söyledi. Gece sakin ve sessizdi ama ancak kesik kesik uyuyabildiler. Sıçrayarak uyandıkları anda gayri ihtiyari birbirlerine uzanıyor, adını koyamadıkları bir korkuyla sımsıkı sarılıyorlardı. Etrafı çevreleyen ormandaki kuşlar şafağı selamlamaya başlayıp ilk ışıklar duvarlardan süzülünce daha önce hiç tatmadıkları bir tutkuyla seviştiler. Öyle bir tutku fırtınasıydı ki zirvesine ulaştığında birbirlerinin kollarında titreyerek kalmışlardı. Çıplak bedenleri ter içindeydi, kalpleri deli gibi atıyordu. Sonunda ayrıldılar ve Leon, "Gitme zamanı geldi sevgilim, giyin artık," dedi. Kendisi de kalkıp giyindi ve kapıyı açtı. Dışarı çıkıp bir süre öylece durdu. Orman karanlık görünüyordu. Sabah yıldızı hala gökyüzünde parlıyordu. Gün daha tam ağarmamıştı. Eva da arkasından yaklaşıp sarıldı. Adamları gördüklerinde Leon bir şeyler söylemek üzereydi. Bir an için onları atları getiren kendi adamları sandı. Ormanın kenarında karanlıkta beklemişlerdi ama şimdi onlara doğru geliyorlardı ve biraz daha yaklaşınca 7 kişi olduklarını gördü. 5 askeri ve 2 subay vardı. Hepsi yumuşak şapka takmış, talim kıyafeti giymişti. Askerilerin tüfekleri omuzlarında asılıydı. Subaylarınsa sadece bellerindeki tabancaları vardı. Grubun lideri öne çıktı ama Leon'a aldırmayıp Eva'yı selamladı. "Bizi nasıl buldunuz Penrod amca? Percy kampında İsmail'i izleyen gözcünüz mü vardı?" Penrod başını salladı. "Tabii ki." Tekrar Eva'ya döndü. "Günaydın Eva canım. Sana Bayan Ryan ve Bay Brown'dan mesaj getirdim." "Eva, hayır," dedi. "Otto öldü ve her şey bitti." "Graf Otto von Merbach ölmedi. Aslında neredeyse ölüyordu. Doktor kangren olan sol kolunu kesti, diğer yaralarını da dikti. Graf uzun bir süre tamamen bilinçsiz kaldı. Aslında çok yakın zamana kadar da öyleydi. Her şeye rağmen granit kadar sağlam ve fil derisi kadar dayanıklı. Hala çok güçsüz olmasına rağmen hepsini soruyor ve ben de yokluğunu açıklamak için bir hikaye uydurmak zorunda kaldım. Bence seni gerçekten seviyor ve şimdi görevini tamamlaman için seni ona götüreceğim." Leon aralarına girdi. "Geri dönmeyecek. Birbirimizi seviyoruz ve döner dönmez evleneceğiz." "Teğmen Courtney, komutanın olduğumu hatırlatabilir miyim? Bana efendim veya general diye hitap etmen gerekmez miydi? Şimdi hemen kenara çekil. Bunu yapamam efendim. Onu geri götürmenize izin veremem. Leon inatla omuzlarını dikti. Penrod omzun üstünden yüzbaşı diye bağırdı ve genç subay çakı gibi öne çıktı. Komutanım dedi. Leon bu sesi tanımıştı ama o karmaşada onun kurbağa sinelin yardakçısı Eddie Roberts olduğunu ancak fark edebilmişti. Bu adamı tutuklayın. Penrod'un yüzü kas katıydı. Direnirse diz kapağından vurun. Komutanım, baş üstüne komutanım. Eddie gayet mutluydu. Webb Lane'i kılıfından çıkardı ve Leon'un üstüne yürüdü. Eddie geri çekilip emniyeti açtı ve silahı kaldırdı. Ama daha o nişan alamadan Eva kollarını açarak ikisinin arasına atıldı. Şimdi tabanca onun göğsüne nişan almış durumdaydı. Penrod ateş etme diye bağırdı. Tanrı aşkına sakın kadına zarar verme. Eddie kafası karışmış bir şekilde silahını indirdi. Eva hemen Penrod'a dönmüştü. Benden ne istiyorsunuz general? Rengi bembeyazdı ama sesi soğuk ve sakindi. Sadece birkaç dakikanı canım. Penrod Eva'nın kolundan tutup götürmek istedi ama Leon yine araya girdi. Onunla gitme Eva. Burada konuşsun ne konuşacaksa. Eva dönüp ona baktı. Leon gözlerinin perdelendiğini ve o kıvılcımın sönmüş olduğunu gördü. Karnına bir sancı saplandı. Yine kimsenin onu seven adamın bile ona ulaşamayacağı o yere gitmişti. Eva diye yalvardı. Yanımda kal sevgilim. Eva onu duyduğunu belli edecek bir şey yapmadı ve Penrod'un kendisini çekip götürmesine izin verdi. Penrod genç kadını Leon'un onları duyamayacağı şekilde yamacın dibine götürdü. Onun önünde durarak yolunu kesiyordu. Eva'nın iki katı cüssesi vardı. Ciddi bir şekilde sözlerini dinleyen Eva onun yanında çocuk gibi kalıyordu. İki elini Eva'nın omuzlarına koydu ve hafifçe sıktı. Yüz ifadesi çok ciddiydi. Leon kendini zor tutuyordu. Onu korumak ve savunmak istiyordu. Sonsuza kadar kollarının arasında tutmak istiyordu. Eddie Roberts kışkırtıcı bir sesle, ''Evet Courtney, hadi yapsana'' dedi. ''Bana bir bahane yarat. Geçen sefer elimden kurtulmuştun ama bu bir daha olmayacak.'' Silahın horozu kalkıktı, parmağı tetikteydi ve Leon'un sağ bacağına nişan almıştı. ''Hadi yapsana geri zekalı. Yap da o kahrolası bacağını havaya uçurmak için bir sebebim olsun.'' Leon onun ciddi olduğunu biliyordu. Tırnaklarını avuçlarına gömüp dişlerini sıktı. Eva hala konuşmakta olan Penrod'a bakıyordu. Ara sıra ifadesiz bir yüzle başını sallıyor ve Penrod da en sevimli ve ikna edici haliyle konuşmaya devam ediyordu. Sonunda Eva'nın omuzları teslim olurcasına çöktü ve başını salladı. Penrod bir kolunu düşünceli, babacan bir tavırla omzuna attı. Daha sonra Leon'un silah zoruyla beklediği yere döndüler. Eva Leon'a bakmadı, yüzü tamamen ifadesizdi. Penrod, yüzbaşı Roberts dedi. O da Leon'a bakmamıştı. Komutanım, mahkumu kelepçeleyin. Eddie kemerindeki kelepçeyi alıp Leon'un bileklerine geçirdi. Penrod, burada tutun. Bir şey yapmadıkça da zarar vermeyin diye emretti. Benden emir alana kadar bu dağdan ayrılmasına da izin vermeyin. Sonra da asker eşliğinde Nairobi'ye götürün. Orada kimseyle konuşmasına izin vermeyin. Doğruca bana getirin. Baş üstüne komutanım. Penrod Eva'ya döndü. Gel canım, önümüzde uzun bir yol var. Atlara doğru yürüdüler ve Leon arkalarından seslendi. Çaresizlikten sesi çatallanmıştı. Gidemezsin Eva. Beni şimdi bırakamazsın lütfen sevgilim. Eva dönüp ifadesiz, umutsuz gözlerle ona baktı. Oyun oynayan iki aptal çocuktuk. Artık bitti. Hoşça kal Leon. Leon, ah tanrım diye inledi. Beni sevmiyor musun? Hayır Leon, sevdiğim tek şey görevim. Ve Leon yürüyüp giderken kalbinin nasıl kırık olduğunu, bu yalanın nasıl dudaklarını yaktığını bilmiyordu. Penrod'la Eva dağdan ayrılır ayrılmaz Eddie Roberts askerlerine Leon'u kulübeye götürmelerini söyledi ve bacakları damı destekleyen orta direğin iki yanına gelecek şekilde oturtturdu. Sonra kelepçeyi ellerinden çıkarıp ayak bileklerine taktı. Sadistçe gülerek, ''Seninle hiçbir şeyi şansa bırakmam Courtney, senin ne kaypak bir vahşi olduğunu biliyorum.'' dedi. İsmail'in günde bir kere yemek getirmesine, tuvalet kovasını dökmesine ve bebek gibi sırtını yıkamasına izin veriyordu. Fakat bunun dışında Leon 12 uzun, onur kırıcı gün boyunca orada oturmaya mecbur kaldı. Sonunda Penrod Ballantyne'dan sarı emir kağıdına yazılmış bir not geldi. Bunun üzerine Eddie Roberts kulübeden çıkmasına izin verdi ve askeriler atına bindirdiler. Ayak bilekleri şişmiş, kelepçelerin takılı olduğu yerler o kadar kötü durumdaydı ki güçlükle ayakta durabiliyordu. Yine de Eddie ayak bileklerinin atın karnının altından birbirine bağlanmasını emretti. Rift Vadisi'nden tren yoluna kadar kötü bir yolculuk yaptılar. Bunu Leo'nun hayvanının ardından giden ve onu bozuk yolda koşmaya zorlayan Eddie sağlamıştı. Ayak bilekleri bağlı olan Leon atını yönlendiremiyor ve oradan oraya savruluyordu. İki askari yeğenini adeta sürüyerek kar karargahındaki odasına getirdiklerinde Penrod sinirliydi. Masasının başından kalkıp iskemleye oturmasına yardım etti. ''Sana bu şekilde davranmalarını istememiştim.'' dedi. Ağzından ilk kez özre benzer bir söz çıkıyordu. ''Hiç önemli değil efendim. Elimi kolumu bağlamaktan başka yol bırakmadım size sanırım.'' ''Penrod kaşındın.'' diye hak verdi. ''Seni çekip vurmadığım için şanslısın. O da aklımdan geçmedi değil.''
''Eva nerede amca?''
''Muhtemelen şu sıralar Süveyş kanalına varmıştır. Berlin'e dönüyor. Gemi Mombasa'dan kalktıktan sonra sana haber yollattım.'' Yüzü yumuşadı. Böylece üzücü şeyler yaşamamış oldun evlat. Bence aklını başına getirmekle ve onu senden uzaklaştırmakla çok iyi bir iş yapmış oldum.
Öyle olabilir efendim ama size minnet duyduğumu söyleyemem.
Belki şimdi değil ama sonra o da olacak. O bir casus, bunu biliyor muydun? Entrikacı ve vicdansız bir kadın.
Hayır efendim, o bir Britanya ajanı. Çok cesur ve güzel bir kadın. Size ve Britanya'ya elinden gelenin fazlasını veren biri.
Onun gibi kadınlara söylenen bir söz vardır.
Efendim, eğer bunu yüksek sesle söylerseniz yapacaklarımdan sorumlu olmam. Bu sefer beni gerçekten vurmak zorunda kalırsınız.
Sen aptalın tekisin Leon Courtney. Zevk düşkünü akılsız bir adamsın.
Koltuğunun arkasına asmış olduğu üniformasının ceketini aldı. Ceketini düğmeleyince Leon omuzlarında 3 yıldız ve çapraz kılıç olduğunu gördü.
''Hakaretleriniz bittiyse efendim belki yıldırım hızıyla kor general oluşunuzu tebrik etmeme izin verirsiniz.''
Leon gerilimi azaltmıştı ve Penrod barış isteğini kabul etti.
''Demek ki kırgınlık yok aramızda. Hepimiz yapmamız gerekeni yaptık. Tebrikin için teşekkürler Leon. Sen Lonsonyo Dağı'nda balayı yaparken kaçık bir Sırp Avusturya Macaristan arşidükü Franz Ferdinand'a suikast düzenlediğinden haberin var mı?'' Ve Sırpların yaptığı sert misillemenin bir sürü tepkiye yol açtığından. Avrupa'nın yarısı şimdiden savaşta ve Kaiser Wilhelm de savaşa girmeye hazırlanıyor. Her şey tam tahmin ettiğim gibi gelişiyor. Birkaç ay içinde topyekün savaş olacak.
Cebinden sigara kutusunu çıkardı ve bir Players yaktı.
Boyer Savaşı'nda kanlı boğa Allenby ile birlikteydim. Şimdi Mısır ordusunun başında. Mezopotamya'ya girmeye hazırlar ve benim de süvarilerinin başına geçmemi istiyor. Gelecek hafta gemiyle Kahire'ye hareket ediyorum. Evde birkaç gün geçirmem yengeni de mutlu eder sanırım.
Lütfen benim de sevgilerimi iletin efendim. Nairobi'de yerinize kim geçiyor?
Senin için iyi haber. Eski dostum ve hayranın kurbağa Snell albaylığa terfi ettirildi ve benim görevimi artık yürütecek.
Leon'un yüzünün asıldığını gördü.
Evet, ne düşündüğünü biliyorum. Ancak gitmeden önce sana son bir iyilik yapabilirim. Hugh Delamere, kardan bağımsız bir hafif süvari birliği kuruyor. Seni yedeklikten irtibat ve istihbarat subayı olarak oraya geçirttim. Kendi birliğinde uçakla keşif yapmanı çok istiyor. Snell'le anlaşamadığımızı biliyor ve seni ondan koruyacak.
Çok düşünceli ama küçük bir sorun var. O keşif uçuşlarını yapacak uçağım yok.
Kaiser Wilhelm savaş ilan ettiği an uçağın olacak. Aslında 2 tane olacak. Hugh Delamere, Mombasa'daki kraliyet donanması üstünden bir deniz uçağı pilotu ödünç aldı ve arıyı nakletsin diye Percy kampına yolladı. Şimdi von Meyerbach'ın 2 uçağı da güvenle polo pistindeki hangarda bekliyor.
Anladığımdan emin değilim. Gemiyle giderken onları da götürmedi mi?
Hayır, göz kulak olsun diye mühendisi Gustav'la birlikte orada bıraktı. Savaş çıktığı zaman bizim olacak. Biz de Kilmer'i toplama kampına kapatacağız ve uçaklara el koyacağız.
Bu gerçekten güzel habermiş. Uçma bende bağımlılık yarattı ve vazgeçme fikri hiç hoşuma gitmiyordu. Beni serbest bıraktığınız anda Tandala kampına gidip Max Rosenthal'le Henny Durant yokluğumda ne yaptıklarına bakmak istiyorum. Sonra da polo sahasına gidip Gustav'ın uçakları emniyete alıp almadığını kontrol ederim.
Ah, Henny Durant'ı Tandala'da bulamayacaksın. Von Meyerbach'la Almanya'ya gitti.
Yüce Tanrım, Leon gerçekten şaşırmıştı. Nasıl olmuş bu?
Graf bir şekilde kandırmış olmalı. Neyse gitti işte. Gelecek cumada ben gidiyorum. Beni geçirmeye istasyona gelirsin herhalde.
Ne pahasına olursa olsun kaçırmam general.
Sanki bir imada bulunuyormuşsun gibi geldi.
Penrod ayağa kalktı. Serbestsin.
Son bir soru sorabilir miyim efendim?
Sor bakalım ama ne soracağını tahmin ettiğim için cevap vereceğime söz vermiyorum.
Almanya'dayken Eva Berry ile mesajlaşmak için bir ayarlama yaptınız mı?
Ah, demek genç hanımın asıl adı buymuş. Von Wellberg'in sahte bir isim olduğunu biliyordum. Anlaşılan sen onun hakkında benden çok şey biliyorsun. Eğer bu da bir ima olduysa özür dilerim.
Bunların hiçbiri sorumun yanıtı değil general.
Değil, değil mi? Penrod hak verdi. Böylece bırakalım mı bunu?
Leon son anda Tandala kampına gitti ve çadırına girince Max Rosenthal'ı eşyalarını toplarken buldu.
Ayrılıyor musun Max diye sordu.
Yerliler bize karşı bir pogrom başlatıyor. Dipnot planlanmış katliam. Bu savaşı Kitchener'ın Güney Afrika'dakileri yaptığı gibi İngiliz toplama kamplarına geçirmek istemiyorum. O yüzden Alman sınırına gidiyorum.
Leon akıllı adam dedi. Buralarda durum değişiyor. Ben iki uçak hakkında Gustav'la konuşmak üzere polo sahasına gidiyorum. Eğer yarın sabahın ilk ışıklarında orada olursan ikinizi de Arusha'ya ve güvenli bir yere ulaştırabilirim.
Leon atıyla Nairobi'nin ana caddesine girdiğinde karanlık çökmesine rağmen bütün şehir ayaktaydı. Uzak çiftliklerden gelen göçmen aileleriyle tıklım tıklım dolu atlı arabaları ve karavanları yara yara ilerlemek zorunda kalıyordu. Von Leto Forbeck'in birliklerini sınıra yığdı ve yoluna çıkan çiftlikleri yakıp yıkarak Nairobi'ye yürümeye hazırlandığı söylentisi yayılmıştı. Kor General Ballantyne'ın adamları mültecilerin konaklatması için kar karargahının tören meydanında çadırlar dikmekteydi. Kadınlar ve çocuklar yerleşme işleriyle uğraşırken erkeklerde Lord Delamere'in başı bozuk hafif süvari alayına asker kaydettiği Barclays Bankası'na gidiyordu. Leon bankanın önünden geçerken gönüllüler heyecanlı gruplar halinde tozlu caddede toplanmış, savaşı ve koloniyi nasıl etkileyeceğini tartışıyordu. Atları eğerlenmişti ve kendileri de av kıyafetlerini giymişlerdi. Çoğunda av tüfekleri vardı. Von Leto Forbeck ve cani askerlerine saldırmaya hazırdılar. Leon çok azından askeri eğitim aldığını biliyordu. Acıyarak gülümsedi. Ahmak herifler, bunun Afrika tavuğunu yakalamak gibi bir şey olacağını sanıyorlar. Almanların da isabetli atış yapacağı ihtimali akıllarına bile gelmiyordu. Tam o anda bankanın karşısındaki telgraf ofisinden elindeki kağıdı sallayarak bir adam fırladı.
Londra'dan mesaj geldi, başlamış diye bağırdı. Kaiser Bill Britanya ve İmparatorluğa karşı savaş ilan etmiş. Zafer bizim olacak.
Her taraftan tezahüratlar yükseldi, bir aşiyeleri havaya kalktı ve geri zekalıları gebertin naraları yükseldi. Bobby Sampson da Leon'un çoğunu tanıdığı bir grubun içindeydi. Aklına bir şey geldiğinde o da atından inip onlara katılmak üzereydi. Gustav bu savaş ilanı karşısında nasıl davranacaktı? Graf Otto gitmeden önce bu ihtimale karşı ne gibi önlemler almıştı? Hemen atını topuklayıp polo sahasına döndü. Ulaştığında hava kararmıştı. Hangara yaklaşırken atını yürüyüş hızına getirdi. Yağmur yağdığı için toprak yumuşamıştı. Böylece atın toynak sesleri duyulmuyordu. Ve branda duvarın ardından hangarda yanan ışığı gördü. Önce içeride birinin fenerle dolaştığını sandı. Sonra ışığın fazla kırmızı olduğunu ve titreştiğini fark etti.
Yangın.
Tahmini doğru çıkmıştı. Dizginleri ayaklarından attı ve yere atladı. Sessizce kapıya koştu ve durumu değerlendirmek için bir süre bekledi. Gördüğü alev Gustav'ın elinde tuttuğu meşalenin aleviydi. Onun ışığında iki uçağın her zamanki gibi hangarın iki ucunda kuyrukları geride park edilmiş olarak durduğunu gördü. Birine ilişmeden diğerini hangardan çıkarmak mümkündü. Gustav uçaklar Almanya'dan gelirken kullanılan sandıkların çoğunu parçalamış ve kelebeğin gövdesinin altına piramit gibi dizmişti. Sırtı Leon'a dönük ve uçakları yakma hazırlıklarıyla meşgul olduğu için Leon'un arkasında kapıda durduğunu fark etmemişti. Sağ elinde meşale, sol elinde de açık bir şnaps şişesi vardı. Dipnot şnaps vodkaya benzer patatesten yapılan bir içki. Sarhoş bir halde iki uçağa veda konuşması yapıyordu.
Şimdiye kadar aldığım en zor görev. Sizler benim beynimin ürünüsünüz. Sizi kendi ellerimle yaptım. Güzel bedenlerinizin her çizgisini hayal ettim. Günlerce, gecelerce çalıştım.
Benim zekamın ve becerilerimin abidelerisiniz. Hıçkırdı, bir yudum daha şınaps içti ve şişeyi indirirken geğirdi.
Şimdi sizi yok etmem gerekiyor. Benim de bir parçam ölmüş olacak. Keşke benim de kendimi o ateşe atacak cesaretim olsaydı. Çünkü siz gidince hayatım küle dönecek zaten.
Meşaleyi tahta yığınına doğru fırlattı ama sarhoş olduğu için dengesini kaybetti ve meşale kıvılcım çıkararak bir yay çizdi. Yakındaki iskele motorun pervanesine çarptı ve sekip yerde yuvarlanarak Gustav'ın ayaklarının dibine geldi. Gustav söylenerek meşaleyi yerden almak üzere eğildi. Leon o anda üstüne atıldı. Gustav meşalenin sapını kavramıştı ama Leon'un hamlesiyle yere düştü ve elinden fırlayan şınaps şişesi de düşüp kırıldı. Fakat her nasılsa meşaleyi elinde tutmayı başarmıştı. Öyle iri yarı birinden beklenmeyecek bir çeviklikle dizlerinin üstüne dikilip Leon'a baktı.
''Beni durdurmaya çalışırsan öldürürüm seni.''
Meşaleyi tekrar fırlattı ve bu sefer tahtalara isabet ettirdi. Leon acaba Gustav petrole mi buladı diye merak etti. Ama alev hala yandığı halde patlama olmamıştı. Alevler şiddetlenmeden yetişebilmek için o tarafa koştu. Gustav ayağa kalkıp yolunu kesti. Başını önde tutup kollarını ayırarak Leon'un meşaleye ulaşmasını engellemeye çalıştı. Leon ona doğru koştu ama Gustav'ın yakalamasına fırsat vermeden kasıklarına bir tekme indirdi. Mahmuzları adamın bacak arasına gömüldü. Alman bağırarak geri çekildi. İki eliyle acıyan organını tutuyordu. Leon omuz atarak onu kenara itti ve tahtalara ulaştı. Meşaleyi kaptığı gibi kapıya doğru savurdu. Sandıklardan birinin tahtaları tutuşmuştu. Onu da aldı ve yere atıp üstünde tepindi. Gustav Leon'un sırtına atılıp adareli kollarından birini boynuna doladı ve öldürücü bir güçle sıkmaya başladı. İki bacağını da Leon'un belinde kilitlemişti. Kolunu biraz daha sıkınca Leon boğulur gibi oldu. Sulanan gözüyle koca Meyerbach devir motorunun pervanelerinden birinin tam karşısında baş hizasında asılı olduğunu gördü. Lamine tahtadan yapılmıştı ama kenarları metaldi ve bıçak gibi keskindi. Hızla kendi etrafında dönüp Gustav'ı pervanenin hizasına getirdi, sonra geri itti. Pervane adamın kafasına çarpıp kemiği kırmış ve onu sersemletmişti. Kolu gevşedi ve Leon silkinip kendini kurtardı. Gustav bir daire içinde dönüp duruyordu. Kafasındaki yaradan kan fışkırıyordu. Leon sağ yumruğunu sıktı ve çenesine bir kroşe indirdi. Gustav sırt üstü yere devrildi. Soluk soluğa kalan Leon deli gibi etrafına bakındı. Meşale attığı yerde duruyordu. Hala yanıyordu ama alevlerin ulaşabileceğini yerlerde bir şey yoktu. Daha tehlikelisi yanan sandığı söndürememiş olmasıydı. Artık alevler iyice canlanmıştı. Leon tahtayı aldı ve girişe doğru koştu. Onu dışarı fırlattıktan sonra dikkatini meşaleye yöneltti. Tam onu almak üzere eğilirken arkasından bir tıslama sesi duydu ve kendini yana attı. Sağ kulağının dibinden bir şey geçmişti. Dönüp arkasına baktı. Gustav atölye rafından bir balyoz almıştı. Sonra da iki eliyle uzun sapından tuttuğu balyozu Leon'un başına doğru savurmuştu. Leon son anda çekilmese kafası parçalanırdı. O arada savurduğu aletin ağırlığı Gustav'ın dengesini bozmuştu ve o toparlanamadan Leon adamı ayı kapanını alıp balyozu ikisinin arasına sıkıştırdı. Bir süre yenişemeden öylece dönüp durdular. Leon ondan 12 santim daha uzundu ama Gustav da iri yarıydı ve yıllarca bedeniyle iş yaptığı için sertleşen kaslarıyla aradaki dengeyi sağlıyordu. Onun yerinde başkası olsa şimdiye kadar işi bitmişti ve Gustav'ın direnci korkutucuydu. Yaraları yüzünden salgıladığı adrenalin sayesinde gücü giderek artıyormuş gibiydi. Leon'u yanan meşalenin bulunduğu girişe doğru geri geri sürükledi. Leon bacaklarının arkasındaki sıcaklığı hissetti, sonra Gustav'a döndü ve kalçasıyla düşmanını itti. Leon bir an için dengesini kaybeder gibi oldu ve o arada Gustav meşaleye güçlü bir tekme indirdi. Meşale yerde zıplayarak tahtadan piramidin dibine kadar gitti. Bir anda hangarın içine duman ve yanık kokusu dolmuştu. Leon öfkeden delirmiş bir leopar gibi son bir güçle Gustav'ın kollarından kurtuldu ve çelme takarak onu yere düşürdü. Kendisi de bütün ağırlığı ile üstüne atladı. Adamın göğsündeki hava gürültülü bir şekilde dışarı çıkmıştı. Leon bir jimnastikçi gibi ayağa fırladı ve meşaleyi tahtalardan almak için koştu. İki parça tutuşmuştu bile. Ama Gustav yine saldırana kadar onları yığından alıp uzaklaştırmak için fırsatı oldu. Adam balyozla Leon'un yüzüne doğru büyük daireler çizerek onu geri çekilmeye zorluyordu. Artık hırıltıyla nefes almaya başlamıştı. Kafatasındaki yara yüzünden gömleğinin arkası ve kasıklarındaki yara yüzünden pantolonunun önü kana bulanmıştı. Ama artık acı duymanın ötesine geçmişti. Balyoz metronom gibi öne arkaya savruluyor ve Leon adım adım gerilemek zorunda kalıyordu. Sonunda sırtı hangarın köşesine dayandı. Acı yüzünden kaçamıyordu ve Gustav'ın onu kapana kıstırdığının farkındaydı. Gustav iki eliyle balyozu kaldırdı ve Leon'un başına nişan aldı. Leon balyoz indiğinde kaçacak yer olmadığını biliyordu. Etrafında kendini atacağı bir boşluk kalmamıştı. Gustav'ın gözlerine bakarak niyetinin ne olduğunu anlamaya çalıştı, onu bakışlarıyla etkileyebileceğini düşünüyordu. Fakat içkinin ve acının etkisiyle adam daha da vahşileşmişti. Bakışlarında ne tanıdık bir ifade ne de merhamet vardı.